Ayrım 35. Beni sen öldür. Maraş 78. Aziz Tunç, sayfa 576. Nasıl kapanır bu kanayan yara? Nasıl anlatılır ki sana bu hal? Terimde tuz, gözyaşımda bal. Bağdaş kurar mısın soframa? Gözlerimde umut, yüreğimde aşk. Ölümleri boşlayıp düşer misin sevdama? Adnan Yücel. Avukat Ahmet Albay. Adanalı bir ailenin çocuklarından birisiydi. Ahmet, babası ve kardeşleri bir anda çeşitli ticari faaliyetlerle hayatlarını kazanmaya çalışırlarken bir yandan da politika ile ilgileniyorlardı. Aile CHP'liydi, Ahmet CHP'nin il başkanıydı. Ahmet, o dönem Ecevit'in geliştirdiği siyasal tezlerden hemen herkes gibi etkilenmiş, toprak işleyenin, su kullananın sloganına inanmıştı. CHP'de politikayı bu nedenle, yani toplumsal hayatı yaşanır kılmak amacıyla yapıyordu. Klasik bir CHP'lilik için yapmıyordu. Yakını olan gençlere ve çocuklara özen gösteriyor, onları okumaya teşvik ediyordu. Maraş katliamı başladığında birçok CHP'li avukat gibi o da davaya müdahil avukat olarak katılmaya karar vermişti. Davanın hazırlık süreci Ahmet açısından hem hayatı öğrenmek hem de siyasal düşüncelerinin gelişmesi açısından oldukça öğretici olmuştu. Ahmet, Maraş katliamının CHP hükümetine karşı yapıldığına inanıyordu. Ancak CHP hükümetinin halka ve kendisine karşı yapıldığı bu kadar açık olan bir katliamı önleyememiş olması sık sık karşısına çıkan ve kafasını karıştıran bir sorun olmuştu. Bu sorun birçokları için dönemin siyasal tartışmalarının bir boyutuyken Ahmet için daha derin bir anlamın önünü açıyordu. Acaba gerçekten bu düzen böyle değişmeyecek mi sorusu Ahmet'in kafasını bir yerine takılı kalıyordu. Duruşmalar başladığında Ahmet'in tavrı, savunmalarda gösterdiği tutarlılık ve ifade gücü Ahmet'in katliamcı sanıkların avukatları tarafından mimlenmesine yol açmıştı. Buna rağmen Ahmet kararlılıkla duruşmalara katılıyor, duruşmalarda katliamcıları teşhir ediyor, katliamın ayrıntılarını açığa çıkartmaya özen gösteriyordu. Katliamın mağdurları açısından önemli bir moral desteği olan Ahmet'in tutumu, Ahmet'le mağdurlar arasında sıcak bir ilişkin doğmasına yol açmıştı. Katliam mağdurları, karşılaştıkları sorunları çözmek ve ondan yardımcı olmasını istemek amacıyla Ahmet'in kapısını daha sık çalmaya başlamışlardı. Günlerden kara bir gündü. Ahmet bürosundayken acı haber geldi. Ahmet'in yakın arkadaşı ve meslektaşı olan, kendisi de tip il başkanlığı yapan aynı davanın bir diğer avukatı Ceyhun Can'ı vurmuşlardı. Bunun üzerine çeşitli tedbirlerin alınması konuşuldu. Ahmet, eğer öldürmeyi kafaya koymuşlarsa yanındaki korumayı da öldürürler, yazık olur ona diyor, korunma yöntemlerine itibar etmiyordu. 17 Nisan 1980 Perşembe akşamı Ahmet Albay vuruldu. Ahmet yaralıydı, Ankara'ya götürüldü, bir ay sonra öldü. Yıllar sonra tahliye olup Elazığ yolunda konvoylarla karşılanırken Ahmet'in katili yaptığından pişman olmadığını söyledi. Avukat Halil Sıtkı Güllüoğlu, 1938, 3 Şubat 1980. Avukat Halil Sıtkı Güllüoğlu, herkesin saygı duyduğu bir avukat olarak meslek hayatına devam ediyordu. Mesleki bilgisi, kültürlü olması ve sosyal ilişkilerinde son derece pozitif etki bırakan özelliğiyle herkesin saygısını kazanmıştı. Avukat Halil Sıtkı Güllüoğlu, dönemin siyasal gelişmelerinden etkilenmiş demokratik bir kişiliğe sahipti. Türkiye'de sürdürülen demokrasi kavgasının aslız neferlerine karşı bir sorumluluk duygusu içindeydi. O dönemde ve o koşullarda sürdürülen mücadelenin zorluklarını, bu zorluklara karşı gösterilen metaneti, cesareti, kararlılığı ve makul yaklaşımları en yakından görebiliyor, bunları gördükçe demokrasi mücadelesi verenlere daha fazla bağlanıyordu. Maraş katliamı yaşandığında yerinde duramıyordu. Bu nasıl bir uygulamaydı? Yaşanan katliamı akla almıyordu. Hemen harekete geçmek, bir şeyler yapmak istiyordu ama yapabileceklerinin sınırlı olduğunu biliyordu. Zaten bir şey yapamadan gelişmeleri izlemekle yetinmişti. Davalarla ilgili gelişmeler başlamadan sıkı yönetim ilan edildi. Bu durumda davaların sıkı yönetim mahkemesine geçeceği anlaşılıyordu. Bunu izlerken içten içe öfkesi büyüyordu Halil'in. Çünkü bu davanın sıkı yönetime devredilmesi demek, davanın üstünün örtülmesi demekti. Bunu biliyordu. Yine de konuyla ilgilenmeye, daha içeriden başlamak için ilişki aramaya başladı. Aradığı ilişkileri bulması zor olmadı. Davada birkaç mağdurun vekaletini alarak davaya avukat olarak katılmaya başladı. Dava başlamadan müvekkillerinin durumu, onların anlattıkları, Halil'in daha çok etkilenmesine ve katliamcılara karşı sürdüreceği mücadelenin sadece bir hukuk mücadelesi, sadece bir avukatlık mesleğinin işi olmadığını anlıyordu. Müvekkillerini dinlerken yaşadığı şaşkınlık, öfkeye ve mücadele kararlılığına dönüşüyordu. Davanın duruşmaları başlamadan çok ciddi bir hazırlık yaptı. Bu davanın sadece kriminal boyutlarıyla ilgilenmiyordu. Siyasal ve sosyal boyutları, Halil'in daha çok ilgisini çekiyordu. Bununla ilgili olarak savunmalarının ana temasını kurmaya çalışıyordu. Bu dava asıl olarak faşizmin yargılandığı bir dava olmalıdır diyor ve bunun için çalışıyordu. Duruşmalar başladığında Halil'in tutumu, farklılığı hemen dikkat çekmeye başladı. Saldırganlar ve onların avukatları Halil'e saldırmaya başladılar. Her fırsatta Halil'e sataşıyor, onu taciz ediyorlardı. Halil konuşmaya başladığında hem sanıklar hem avukatları Halil'in konuşmasının etkisini zayıflatmak için onun konuşmasını kesmeye, olmazsa dinlenmez hale getirmek için gürültü yapmaya çalışıyorlardı. Halil bütün saldırılarda onları teşhir ediyor, onların düşündüğünden farklı bir sonucun doğmasını sağlıyordu. Bir defasında hep birden Halil'in üstüne yürüyerek onu linç etmeye çalışmışlardı. Artık Halil davadaki en büyük düşmanları, onların at oynatmalarını engelleyen en büyük sorun haline gelmişti. Halil'i sanık avukatları açıktan tehdit ediyor, parmak sallıyorlardı. Halil Sıtkı Güllüoğlu 3 Şubat 1979'da Adana'da işine giderken evinin önünde arabasına bindiği sırada faşist katillerin kahpece saldırısı sonucunda katledildi. Avukat Ceyhun Can, 1940-1979 Adana. 1940'ta Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. 1960 yılında Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra askere gitti. Dönüşte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamladı. Türkiye İşçi Partisi'nin 1972 sonrası kurucularındandır. Ayrıca TİP'in Adana İl Başkanlığı'nı yaptı. Maraş katliamı davasının müdahil avukatları arasında yer aldı. Ceyhun Can, dönemin TİP İl Başkanı olmasından dolayı önemli ölçüde siyasal gelişmelerin içindeydi. Yakından takip ediyor, hemen her gelişmeye siyasal yaklaşımları çerçevesine dahil olmaya çalışıyordu. Maraş katliamı yaşanırken katliam karşısında tutum almanın zorunluluğu yanında ortak tepki vermenin yollarını aramaya koyulmuştu. Bu amaçla yapılan çalışmalar sonucunda ortak protestolar, ortak etkinlikler yapılması için kararlar alınmış, bu amaçla çalışmalara başlanmıştı. Ceyhun şair duyarlılığıyla katliamı yarattığı acıları yüreğinin en derinliklerinde yaşıyordu. Her konuştuğu müvekkilin hikayesi onu alt üst ediyor, herkesin acılarını nasıl azaltabileceğini düşünüyordu. Yaşanan katliamın politik bir operasyon olduğunu biliyordu. Onun için politika yapmalarının ne kadar gerekli ve önemli olduğunun da farkındaydı Ceyhun. Yine de bu saldırıları ve katliamları neden önleyemedikleri aklına geldikçe içi daralıyor, kalbi sıkışıyordu. Katliam yargılamalarının Adana'da yapılacağı belli olduğunda kendilerine daha çok sorumluluk düştüğünü gördü. Bu amaçla hemen kolları sıvayarak müvekkiller için neler yapılabileceğini düşünmeye, yapılacaklar için insanları harekete geçirmeye çalıştı. Davaya katılmak da önemli bir sorundu. Davanın avukatı olarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra duruşmalara katılmaya başladı Ceyhun. Sanık avukatlarının küstahlığı, saygısızlığı Ceyhun'u daha çok tahrik ediyor, katliamcılara karşı tutum almasına yol açıyordu. Sanık avukatları, müvekkilleri olan katliamcıları el üstünde tutuyor, onlara olağanüstü ihtimam gösteriyorlardı. Hiçbirisinin en sıradan talebi karşılıksız kalmıyordu. Mahkemeye karşı üstten davranıyorlar, neredeyse askeri hakimlere, savcılara talimat vermek istiyorlardı. Mahkeme heyetinin de belli ölçülerde onları dikkate aldığı görülüyordu. Ceyhun bütün bunları kararlılıkla teşhir ediyor, karşı çıkıyor, katliamcı politikaların mahkum edilmesi için yoğun bir pratik sergiliyordu. Ceyhun'u daha çok katliamcı olarak yargılanan mağdurlar şaşırtmıştı davayı incelemeye başladığında. Dava bir katliamın yargılamasından çok birlikte çatışmış iki grubun yargılanması olarak açılmıştı. Buna anlam vermek mümkün değildi. Ne hukuki olarak ne de siyaseten veya sosyal olarak davanın bu şekilde tanımlanması ve açılması katliamın gizlenmesi için yapılmış bir düzenlemeydi. Davanın gizlenmesi için yapılan bu manipülasyonun teşhir edilmesi ve aşılması davayı daha adil bir noktaya taşıyacaktır. Bu konunun her açılmasında katliamın avukatlığını yapanlar buna şiddetle karşı çıkıyor, Ceyhun'u konuşturmamaya çalışıyorlardı. Ceyhun bunlara karşı kararlılıkla ve adaleti sağlama çabasıyla mücadele ediyor, yılmıyor, korkmuyordu. Katillerin Ceyhun'u tahammülleri kalmamıştı. Katlettiler 10 Eylül 1979'da faşist çete tarafından yazıhanesinde öldürüldü. Elif Karakız, Pazarcık Çok Yaşar 1930. Elif Karakız, Pazarcık'ın Çok Yaşar köyünde yaşayan bir annedir. 3 kız, 3 erkek çocuğu olan Elif Ana, çocuklarını büyütmenin derdinde tasasındaydı. Çocuklar epey toparlanmışlardı. Durumları da biraz düzelmişti. Köyde çiftçiliğin yanında bir de Maraş'ın içinde bir atölye açmıştı eşi. Kışın köyde oturmak doğru değildi. Hem artık çiftçilik tek başına yeterli gelmiyordu. Çocukların meşgul olacağı bir işe ihtiyaçları vardı. Zaten köylülerin birçoğu da öyle yapıyor. Maraş'ta iş yerleri açıyorlardı. Elif'in eşi de bu durumu değerlendirerek bir tekstil atölyesi açmıştı. İşler fena değildi. Hem şehir hem köy ve çocuklarla büyüyen dertleri, sorunları Elif Ana'nın tüm zamanını alıyordu. Bir kızını Musa Funda ile evlendirmişti, torunları da vardı artık. Katliam başladığında Elif Ana Maraş'ta diğer oğlunun evindeydi. Katliamı duyar duymaz yüreğine bir ateş düştü. Elif Ana'nın bütün ailesi katliamın içinde hedefindeydiler. Oğlu vardı, kızı vardı, eşi vardı, eniştesi, kız torunu vardı. Daha bir şey duymamıştı ama yüreği kor gibi yanıyordu. Yerinde duramıyordu Elif Ana. Oradan oraya koşturuyordu. Eniştesi Musa Funda Aleviliğiyle, Kürtlüğüyle ve solculuğuyla tanınan bir esnaftı. Katliamın hedefiydi. Musa ile evli olan kızı 7 aylık hamileydi. Elif Ana'nın korkusu boşuna değildi. Onun yüreği yanmasında kimin yüreği yansın? İlk olarak eniştesi Musa'nın Sunalar'ın evinde çatışmada olduğunu duydu. Daha çok korktu, daha çok kaygılandı. Artık ateş üstündeydi. Gidip bir bakayım, haber alayım diyor. İnsanlar bırakmıyorlardı. Bu kadar kötü olaylar varsa eniştesini kastederek Musa'ya da bir şey olmuş demektir diyor. Başka bir şey demiyordu. Gelmesinden korktuğu kara haber geldi. Eniştesi Musa vurulmuştu. Musa'nın derdine düştüler. Musa'nın cesedi ateşin içine atılmıştı. Aradılar cesedini. Musa Funda'nın ailesi ilk kez kokladı ve tanıdı insan etinin kokusunu. Çok sürmedi arkasından Abbas'ın kara haberi geldi. Abbas'ın öldüğünü duyan Elif Ana'nın ağıtlarıyla dağlar inledi. O figanı duyan kuşlar ağladı. Yerden yere vurdu kendisini. Bendini parçaladı, katliam yapmıştı yapacağını. Elif Ana'nın oğlu Abbas ve eniştesi Musa Funda Maraş katliamında şehit olmuşlardı. Maraş Kıyımı kitabının kapağında bulunan feryatlarını göğe savuran kadın Elif Ana ve kızı Sabrina'dır. Elif Ana 2 yıl kadar önce aramızdan ayrılmıştır. İksaneyi Anam. Hasan Yüzüak'ın annesi. Hasan Yüzüak Maraş katliamında uzun menzilli silahla vurularak öldürülmüştü. Eşini ve çocuklarını katliam alanından uzaklaştırmak amacıyla bir araba ayarlamak için çıkmıştı. Ancak uzun menzilli silahları ile uygun yerlerde mevzilenmiş olan katliamcılar Hasan Yüzüak'ı katletmişti. Hasan Yüzüak'ın eşi, kardeşi ve çocukları bu katliamı görmüş ve yüreklerinde hissetmişlerdi. Ancak çaresizlik içindeki bu insanlar elleri kolları bağlı beklemek zorunda kalmışlardı. Hasan'ın eşi Besime Yüzüak, uzun ve meşakkatli bir yolculuk yaparak Pazarcık'ın köylerine gitmiş ve hayatta kalabilmişti. Katliamdan sonra Hasan Yüzüak'ın çocukları dedesinin evine gelmişlerdi. Artık onların annesi İksaneyi neneydi. İksaneyi nene torunlarına oğlundan kendisine kalan yadigarlar olarak bakıyordu. Yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyordu. Oğlunun katlinden dolayı duyduğu acıyı torunlarına göstermiyor, gizli gizli ağlıyordu. Yaşadığı acıyı torunlarını severek gidermeye çalışıyordu. Torunlarının en büyüğü Güner okula gidiyordu. Güner okulu seviyor, öğretmenleri ve çevresi Güner'in mutlaka okuması gerektiğini söylüyorlardı. İksaneyi Ana da hem Güner'in hem diğer torunlarının sevineceği her şeyi yapmak istiyordu. Ancak hayata hakim olan düzen yoksullardan yana değildi. Dolayısıyla İksaneyi Ana'nın istedikleri torunlarının mutlu olacağı gelişmeler yaşanmıyordu. Oğlu katliamda öldürmüş olan İksaneyi Ana ile yıllar sonra dinlenmek için gittiği bir parkta konuştuk. İksaneyi Ana görüşmemiz öncesinde ve esnasında hep ağlıyordu, ağıtlar söylüyordu. Kürtçe ne ağıtlarını ne de ağlamasını yüksek sesle yapmıyordu. Belki parkta olduğumuz için, belki de böyle alıştığı için. İksaneyi Ana'nın oğlunun acısının yanında torunlarından ayrı kalmasından yana da yüreği yanıktı. Büyüyen torunları hayatın meşguliyetine uygun olarak İksaneyi Ana'nın yanından ayrılmış ve her biri bir yana gitmişlerdi. Böylece İksaneyi Ana'nın oğlunun acısının yanına torunlarına duyduğu hasret de eklenmişti. Katleden oğluna ağladığı kadar hasret duyduğu torunlarına da ağlıyordu. Torunlarının tek tek isimlerini sayıyor, özlemini böyle gidermeye çalışıyordu. İksaneyi Ana'yı ağlayarak dinledik, ellerini öperek yanından ayrıldık. İksaneyi Ana kendisiyle yaptığımız bu görüşmeden kısa bir süre sonra aramızdan ayrılmıştır. Onunla bir kez daha görüşmeyi, kendisini ziyaret etmeyi taahhüt etmiştik. Ama ne yazık ki mümkün olmadı. İksaneyi Ana'dan bize hüzünlü, kırgın ifadeli bir resim kaldı. Leyla Ünver. Leyla Ünver ailesi, annesi, babası ve diğer komşuları ile birlikte saldırılardan korunabilmek için komşularının evine sığınmışlardı. Ancak katliamcılar Leyla Ünver'lerin sığındığı evi basmış, Ünver ailesi ve komşularını sığındıkları evden sokağa çıkarmışlardı. Vahşice işlenen katliam saatlerce sürmüş, Ünver ailesinin fertlerinin büyük bir kısmı katliamda katledilmişlerdi. Leyla Ünver kendisi ağır yaralanmış, 6 ay Adana'da, 2 ayda Ankara'da gördüğü tedaviler sonucu hayatta kalabilmiştir. Maraş katliamında Canları katledilen 52 aileden birisi Ünver ailesidir. Acıları tartmak ve ölçmek mümkün ve doğru değildir. Buna rağmen Leyla Ünver'in Maraş katliamının en büyük mağdurlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Leyla Ünver babasını, annesini, eşini, iki oğlunu, gelinini ve torununu kaybetmiş, kendisi ağır yaralı olarak uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştır. Gül yetiştiren adam. Zaten yüksek değildi bahçemin duvarı. Kentin kirinden paçamı korumak hiç de kolay olmadı. Ne güllere geçti hükmüm, ne suçunu bende bulan, koparılmış dalına günün. Nettimse durulmadı abdestin suları. Nuh Ömer Çetinay. Unutulamayan anlar. Sevgisiz bir tanrının kinle büyüttüğü, ölüme tapınan o siyah adamlar. Onlar bir gün yağmurlardan sonra güneş salkım salkım dallarda yanarken rüzgardan utanıp sudan korkmazlar mı? Şükrü Erbaş. Kitabın sonu. Sayfa 589. 15 Aralık 2015.